Bir konu, bir konuk.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Eldemir'i konuk ediyoruz. Sayın Eldemir, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü ve bu arada radyomuzu ziyaret etti ve biz bu ziyareti sırasında kendisinden istirham ettik. Bizi kırmadı ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın faaliyetleri içinde yer alan bazı konularla ilgili olarak siz Meteorolojinin Sesi Radyosu dinleyicilerini bilgilendirme yönünde bazı açıklamalarda bulunacaklar. Sayın Müsteşarım, hoş geldiniz programımıza, radyomuza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu programa beni konuk ettiğinizden dolayı. Ayrıca bu vesileyle Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun dinleyenlerine de hürmet ve selamlarımı arz ediyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Müsteşarım, anlatılacak çok konu olmakla birlikte biraz daha günün mana ve önemine yönelik bir soru sormak istiyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl 96. seneyi devriyesi olacak bu büyük zaferin, dünyaya örnek olan, bütün milletlere örnek olan bu büyük zaferin. Bakanlığın 18 Mart'la ilgili, Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz sevgili dinleyicilerimize?
Tabii, memnuniyetle efendim. Hepimizin malumu Çanakkale, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Ve çok büyük hadiseler cereyan etmiş bir mekandır, bir alandır. Bu vesileyle Çanakkale Milli Park olarak ilan edilmiştir, koruma altına alınmıştır. Sayın Başbakanımızın vermiş oldukları talimat doğrultusunda Çanakkale'de çok büyük hizmetler gerçekleştirilmiştir. 1923'ten itibaren başlayarak 30'lu yıllara kadar Çanakkale'de savaşmış olan İtilaf devletleri gelip Çanakkale'de kendi ölülerini, kabristanlarını ihya etmişlerdir. Onları abideleştirmişlerdir. Ancak maalesef biz ise şehitlerimize gerekli itinayı, hak ettikleri hizmeti maalesef zamanında veremedik. Millet olarak bunun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Sayın Başbakanımızın Gelibolu üzerindeki talimatlarından sonra çok büyük çalışmalar yapılmıştır. Şehitliklerimizin pek çoğu ihya edilmiştir. Gün yüzüne çıkarılmıştır. Savaşın cereyan ettiği mekanlar yine gün yüzüne çıkarılmıştır. Onlar restore edilmiştir ve edilmeye devam etmektedir. Tabii sit alanı olması münasebetiyle Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun görüşleri de, onların bu konudaki fikirleri ve tavsiyeleri çerçevesi içerisinde oradaki tarihi mekanlar birer birer restore edilmektedir. Ve şehitlerimizin ruhuna yakışacak hale getirmek için büyük gayret sarf ediyoruz.
Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir önemli proje olduğunu, bunun kamu ihale bülteninde yayınlandığını da okuduk. Proje hakkında dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz?
Evet, Milli Park'ın, Çanakkale Milli Parkı'nın, tarihi Milli Parkı'nın bir uzun devreli gelişme planı mevcuttur. Bu uzun devreli gelişme planı içerisinde Kabatepe'de bir tanıtım merkezi ve simülasyon merkezinin yapılması öngörülmüştür. Bu simülasyon merkezi için bazı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmaları yapanlara buradan canı gönülden teşekkür etmek istiyorum.
Evet.
Ancak yapılan çalışmalar daha ziyade mimari yönde bir çalışmalar olarak gündeme gelmiş ve gerçekleştirilmiş. Sayın Bakanımızın talimatları çerçevesi içerisinde bu Gelibolu'ya gereken önemin verilmesi ve burada bir simülasyon merkezinin yapılması talimatından sonra biz buraya ne gibi bir simülasyon merkezi yapabiliriz düşüncesi içerisine girdik. Önce yapılan çalışmaları gözden geçirdik. Önce yapılan çalışmalarla simülasyon merkezini gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını gördük. Mümkün olamamasının sebebi bu yapılan çalışmaların yetersiz olduğundan kaynaklanmıyor. Projenin özelliği itibariyle bu meselenin ana özü simülasyon olması gerekiyor. mimariden ziyade simülasyon olması gerekiyor. Simülasyonun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini gördüğümüzden dolayı öncelikle simülasyonun projelendirerek uygun bir mimari yapının yapılması ikinci derecede önem kazandığını gördük ve evet. Bu bakımdan yeni bir çalışma dönemine girmiş olduk. Tabii bu çalışma dönemine girerken yapmamız gereken bazı işler vardı. Çanakkale çok hassas bir yer. Toplumumuzun bütün kesimleri tarafından son derece göz bebeği gibi itina ile bakılan ve herkesin gözünün, aklının, fikrinin orada olduğunu düşünecek olursak son derece önemli bir yer olması münasebetiyle ortaya konulacak olan projenin de toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilecek bir projenin olmasında son derece itinalı çalışmasının gerektiği kanaatine vardık. Bu bakımdan bu projeye bir proje ihalesi olarak çıkılması halinde bu bir fikrin eseri olarak karşımıza çıkacaktı. Biz istedik ki toplumun fikrinin ortaya çıkması, daha geniş bir katılım ortaya çıkması, farklı fikirlerin ortaya çıkması, bu farklı fikirlerin bütünleştirilerek toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilebilecek bir projenin ortaya konulması gerektiğine inandık ve bu sebepten dolayı bir proje fikir yarışmasına çıktık. Evet. Ancak bu fikir yarışması bu zamana kadar yapılan fikir yarışması projelerinden biraz farklıydı. Farklılığı da şu noktada göstermekteydi. Fikrin yanında mimari yapının da oluşturulmasını bu yarışmada şartnamesine koyduk. Mimari yapıyla beraber fikrin aynı anda oluşmasını temin edecek böyle bir yarışma, çok disiplinli bir proje yarışmasına çıktık.
Nasıl tepki gördü, nasıl oluştu efendim? O ayrıntılara gireceksiniz muhtemelen ama.
Evet, projenin safahatını şu şekilde özetleyebiliriz. Bunun için ilgili bütün kamu kuruluşlarından, Kültür Bakanlığı'ndan, Bayındırlık Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, üniversitelerimizden, Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi, TÜBİTAK gibi pek çok kamu kuruluşunu bu projenin içerisine dahil olmasını, hatta tarihçilerin ve tarih araştırması yapan yazarların bu sürece dahil olmasını öngördük ve bu şekilde bir jüri oluşturduk.
Evet.
Bu jüri ilk olarak oluşturulmuş olan bu jüri ilk olarak böyle bir projenin ortaya konulabilmesi için ve yarışmanın neticelenebilmesi için yarışmacılara bir yarışmanın anayasası olacak mahiyette bir temel eser hazırlatması gerektiği ortaya çıktı. Ve Marmara Üniversitesi'nden Profesör Zekeriya Kurşun Hoca ve ekibine bu yarışmada esas teşkil edecek tarihi belge mahiyetinde bir eser hazırlattık.
Evet.
Yarışmamız bu minval üzerine devam etti. Yarışma neticesinde 31 dosya satılmış oldu. Yani büyük bir ilgi, yarışmaya büyük bir ilgi oldu. 18 müellif eserleriyle beraber yarışmaya seçildi. Ve bu eserlerin de içinden bir tanesi oy birliğiyle birincilik aldı.
Oy birliği.
Oy birliğiyle. Evet. Jüri tarafından oy birliğiyle birincilik aldı.
Bu süreç ne kadar bir zamana bağlıydı efendim?
Projenin hazırlanması yaklaşık 6 ay idi. Bu fikir projesi, evet. Asıl proje değil tabii, fikir projesi ve avam mahiyette mimari projeyi ihtiva ediyordu. Bunun süresi 6 ay sürdü. Projenin neticelendirilmesi, kolokyumun yapılması, kolokyumda halka arz edilmesi, taraflara arz edilmesi, projenin orada tartışılması ve sonunda da projenin tatbikat projesi noktasına taşınması idi. Neticede kolokyumda da hiç kimsenin, hiçbir tarafın birinci seçilen esere itirazı olmadı. Hakikaten çok güzel bir konsept ve çok güzel bir simülasyon tekniği geliştirmiş yarışmacımız teklifinde ve onun eserinin birincilik kazanması sebebiyle yarışma şartnamesi gereğince aynı firmaya tatbikat projelerini verdik. Tatbikat projelerinin de hazırlanma süresi yaklaşık 3 aydan birkaç gün fazla idi ve tatbikat projelerini de bu müellif hazırladı. Şu anda ihaleye çıkılabilmesi için gerekli olan, lüzumlu olan tatbikat projeleri, şartnameler, sözleşme taslakları, idari şartnameler, bunların hepsi hazırlanarak ihale sürecine girdik ve kamu ihale bülteninde ihalemiz dün itibariyle yayınlandı ve ihalemize bu konuda ihtisas sahibi olan ve bu konuya meraklı olan, bu konuya canı gönülden katkıda bulunmak arzusunda bulunan bütün firmalara ihaleye katılmalarını tavsiye ediyoruz, evet, ve arz ediyoruz.
Bu bir müteahhitlik hizmetinden, işinden öte bir anlam taşıyor bu proje.
Gayet tabii. Bu proje müteahhitlikten ziyade ecdadımıza olan, ecdadın afatı olarak onlara bir borcun ifadesi manasını da taşımaktadır. Evet. Bu bakımdan ben bütün bu konuya canı gönülden katkıda bulunmak isteyen firmalara ihaleye girmeleri yönünde ricada bulunuyorum, tavsiyede bulunuyorum.
Evet. Konuyu anlatma bütünlüğünü bozmayacaksam eğer, oy birliğiyle kabul edilen projenin kolojyumdaki görüşülmesi sırasında halkın da bulunduğunu söylediniz. Halktan gelen tepkiler, görüşler, değerlendirmeler nasıldı? Sizi ne yönde etkiledi daha çok?
Şimdi efendim, kolokyumda üç farklı kesim söz konusu. Bir, bu projeye ilgi duyan ve yarışmaya iştirak edenler tarafı var idi.
Evet.
İki, basın tarafı vardı. Üçüncüsü de projeyle ilgi duyan, projeye ilgi duyan, ilgilenen vatandaşlar, evet, buraya iştirak etti. Ve çok olgun bir şeyde geçti. Genelde yarışma projeleri çok kavgalı geçer.
Öyledir, evet.
Senin projen birinci olmaz, benimki birinci olması gerekir. Senin bu hak benimdir, senin değildir. İşte senin projen şöyledir, benim projemin üstünlüğü böyledir gibi. Yani yarışma projelerinde çok kolokyumlar hararetli geçer.
Evet.
Ama bu şeyde böyle bir şey yaşamadık. Tabii burada ben bütün yarışmaya iştirak eden müelliflerin hepsine teşekkür ediyorum. Bütün büyük bir olgunluk gösterdiler. Hakikaten onlar da bu manevi mesuliyeti hissettiler. Bu projenin diğer projelere göre daha üstün olduğu noktasında kanaat sahibi oldular ve herhangi bir şekilde olumsuz bir görüş belirtmediler.
Evet. Projenin genel tanıtımı içinde sık sık telaffuz ettiğiniz bir unsur var, simülasyon kısmı. Bunu belki öncelikle dinleyicilerimize açıklamak gerekiyor. Simülasyon neyi kapsıyor, nasıldır diye. Ama bu çerçevede projenin muhtevası hakkında da bilgiler verebilir misiniz?
Tabii zaten projenin ruhu burada.
Simülasyonda.
Simülasyonda. En önemli noktası budur. Projenin en önemli noktası budur. Burada bu projenin gayesi de budur. Projenin gayesi gençlerimize ve gelecek nesillere Çanakkale savaşlarını görerek, duyarak, dokunarak, hissettirerek, savaşın içine girerek Çanakkale savaşlarını anlatmaktır. Biz proje şartnamesinde o kadar geniş bir yelpaze oluşturduk ki yarışmacılar ister resim, ister heykel, ister animasyon, ister film, ister üç boyutlu film, isterse bunların karması bir sanat eserini ortaya koysun, en güzel Çanakkale Savaşı'nı en güzel anlatabilecek, akıllardan çıkmayacak şekilde Çanakkale'den ayrılan, bu simülasyon merkezinden ayrılan insanlar hakikaten Çanakkale Savaşları'nı birebir görerek, yaşayarak öğrenmelerini hedefledik ve projemizin asıl maksadı budur ve hazırlanmış olan proje bu maksada muhatap bir şekilde hazırlanmıştır. Burada Çanakkale Savaşları'nın önemli dönüm noktalarını, önemli safhalarını birer birer 13 ayrı mekanda, 13 ayrı mekanda simülasyon merkezi içerisinde,
evet,
savaşı, Çanakkale Savaşları'nı ziyaretçiler yeniden yaşayacaklardır. Hatta 3 boyutlu filmler içerisinde tarafların, İtilaf devletleri ve ittifak devletleri askerlerinin arasında kalacaktır.
Evet.
Ve büyük bir heyecanla, öyle tahmin ediyorum ki büyük bir heyecanla bu savaşı yaşayacaklardır orada.
Evet, dinleyicilerimiz tabii stüdyodaki durumumuzu çok fazla tahmin edemeyebilirler. Siz bunu büyük bir heyecan içinde anlatıyorsunuz. Aynı heyecanınıza ben de katılıyorum. Çünkü Çanakkale Zaferi ne anlatmakla bitebilir? Mehmet Akif gibi bir şair anlatmış ki en iyi anlatanlardan biri olarak telakki edilir. Bunun üzerinde biraz daha, bu ayrıntının üzerinde biraz daha duralım. Dinleyicilerimize hissettirelim tamamını.
Şimdi tabii savaşın bir gerçek cereyan eden safahatı var. Acımasız bir safahatı var. İnsanlar göre göre ölüme gidiyor.
Evet.
Hem de hiç gözünü kırpmadan öleceğine bile bile ön saflara atılıyor ve şehit oluyor.
Evet.
Tabii bunun yanında savaşın safahatlar içerisinde yaşanan öyle hadiseler var ki insanın idrakı duruyor. Ve bunları gördükçe, okudukça acaba bunları da insan mı yapıyor diye hakikaten insan duygulanıyor. Yani
evet.
Bunu burada ifade etmek isterim. Türk askerinin şecaatı, Türk askerinin fedakarlığı, Türk askerinin düşman askerine karşı zaman zaman dostluklarını, düşman askerini bile kendi canından daha üstün gördüğü noktaları görüyorsunuz bu savaşta. Dünyada hiçbir savaşta bunları görmek mümkün değil.
Evet, bir başka devlet var mıdır kendisine düşmanca gelen ve askerini öldüren, milletine kasteden düşmanıyla aynı toprakta birlikte yatıyor? Bir başka ülkede var mıdır bilmiyorum.
Mutlaka dünyanın çeşitli ülkelerinde toprak altına düşen askerler beraber yatmak durumunda. Ama burada önemli olan nokta şu, savaşın safahatında öyle şeyler görüyoruz ki kendi yaralı asker kendi yarasını sarmıyor, esir almış olduğu düşman askerinin yarasını sarıyor.
Evet, yeni nesile anlatmak, aktarmak gereken şey bu esasında.
Yani bunu tarif etmek mümkün değil.
Evet.
Bunu anlamak bile zor.
Evet.
Bunlar ama tarih kitaplarında bizim tarafımızdan değil, yabancı devlet askerlerinin hatıralarından bunları okuyoruz.
Evet. Bu nasıl bir uhrevi duygudur? Bu nasıl bir milli duygudur? Bunu hakikaten iyi anlamak lazım. İyi anlamak için de böyle projelerin hayata geçirilmesi lazım. Bu proje tek başına simülasyon değil muhtemelen. Bu simülasyonla beraber Çanakkale'ye ve Türk halkına beraberinde taşıyacağı, getireceği yan faydaları da olacaktır. Dilerseniz biraz da onlardan bahsedelim mi?
Tabii bu proje Türkiye'de ilk proje. Benzeri olmayan bir proje. Şimdiye kadar pek çok projeler var. Tabii her birine saygıyla karşılıyoruz, evet. Saygıyla bakıyoruz. Her biri çok önemli projeler. Ama bu projede biz Türkiye'ye yeni bir teknoloji, yeni bir ufuk açmayı hedefledik.
Evet.
Kendi dalında ilk örnek olacaktır. Ve bundan sonra da tabii bu projelerin peş peşe diğerleri gelecektir. Ben ona inanıyorum. Bu bir başlangıçtır. Çünkü Türk milletinin zaferi bir Çanakkale değil. Türk milletinin zaferi sayılamayacak kadar tarihi çok zaferlerle dolu.
Kocatepe'si var, Sakarya'sı var.
Her bir zafer ayrı bir simülasyon merkezi ihtiyacını gündeme getirecektir. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Bugüne kadar yapılan benzer çalışmalarda genelde müzecilik anlayışı veya resim sanatı anlayışı hakim idi.
Evet.
Ya savaştan kalmış olan objelerin, hatıraların, mektupların, elbiselerin, silahların sergilendiği müze veyahut da savaşın sahnelerini, cereyan eden sahnelerini temsil eden canlı resimler şeklinde bugüne kadar olan, Türkiye'de olan müzelere baktığımız zaman karşımıza çıkan nokta bu. Tabii burada biz bütün bilgisayar teknolojilerini, üç boyutlu film teknolojilerini hepsini bu projenin içerisine dahil ettik ki en güzeli ortaya çıksın ve akıllardan silinmeyecek şekilde Çanakkale savaşlarını gelen ziyaretçilere anlatsın ve yaşatsın. Projenin asıl maksadı bu olmuş oluyor.
Evet. Projenin ilk aşamasından itibaren bugüne kadar geçen süre sizin anlattıklarınızdan toparlayabildiğim kadarıyla 9 ay civarında. Toplam süre nedir proje tahakkuku için öngörülen süre?
Şimdi yarışma süresi ve proje süresi yaklaşık 1 sene sürdü.
Evet.
Bu bazda baktığımız zaman, böyle bir projeye baktığımız zaman normal şartlarda 3 sene gibi bir zaman alması gerekir.
Evet.
Ama bunu biz bir sene gibi kısa bir zamana sıkıştırdık. Ve yarışmacımız da hakikaten çok şanslıydık. Kendisini Çanakkale'ye adamış bir yarışmacı karşımıza çıkardı. Gece gündüz çalıştı ve süresi içerisinde eseri ortaya koydu.
Evet.
Şimdi bundan sonraki sürece gelecek olursak, ihalemiz pazarlık usulü bir ihale. Çünkü şartnamenin bazı noktalarında gelecek olan teklifleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Belki ihaleye iştirak edecek olan firmalarımızın çok daha farklı teklifleri gelebilir. Onların da değerlendirilmesi maksadıyla pazarlık usulü bir ihale şeklini tercih ettik 51E maddesine göre. İhale süreci, pazarlık ihalesinde ilk tekliflerin, yeterlik tekliflerinin verilmesi için gerekli olan süre 25 gündür.
Evet.
Bu gelen tekliflerin değerlendirilmesi idare tarafından, ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. İhale komisyonu bu değerlendirmeyi bitirdikten sonra firmalardan nihai tekliflerini, parasal tekliflerini alacaktır. Ve o teklifleri aldıktan sonra herhangi bir itiraz söz konusu olmaz ise ihale sonuçlanmış olacaktır.
Evet.
Projenin yapım süresine bundan sonra başlamış olacak. Sözleşmenin imzalanması ve yer teslimini müteakip proje başlamış olacak ve projenin süresi de 300 gün olarak şartnamemizde konuldu.
Evet.
Hedefimiz herhangi bir şekilde ihale sürecinde bir gecikme olmaz ise, yani itirazlar olup süreci durdurulması söz konusu olabiliyor ihalelerde. Böyle bir şey yaşamaz isek önümüzdeki Nisan ayı içerisinde inşallah
ilk ziyaretçileri kabul edebileceğiz.
İlk ziyaretçileri kabul edecek duruma geleceğimizi tahmin ediyoruz.
Evet.
İnşallah herhangi bir itiraz olmaz. Çünkü
evet.
Burada şunu da ifade etmek isterim ki yapılacak olan bazen menfaat için elbette ki firmalar kendi menfaatlerini düşünmeleri gayet normaldir ama bu milli meselede basit menfaatleri ön plana çıkarmayacaklarını ben ümit ediyorum.
Umarız.
Çünkü herkesin burada manevi bir mesuliyeti var, ecdadına karşı bir
evet.
mesuliyeti var. Bu çok gecikmiş bir proje, Türkiye için çok gecikmiş bir proje. Ancak tabii gecikmesinin bir de faydası var. En son teknolojilere uygulama fırsatı bize vermiş oldu.
Evet.
Bu proje hakikaten bakanlığımızın çok önemli bir projesidir. Milletimize bir vefa projesidir diye düşünüyorum.
Evet.
Ve inşallah tamamlamak nasip olur diyorum.
İnşallah. Sayın Bakan'ın, Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu'nun tarihçi kimliğini çoğu kişi bilmez.
Evet.
Bu tür projelere nasıl iştiyakla yaklaştığını da belki bu yönünü bilmeyenler vakıf olamayabilir. Sayın Bakan'ın projeyle ilgisi ve takibiyle ilgili hafızanızda neler var? Hemen dinleyicilerimizle paylaşabileceğiniz.
Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu proje gündeme geldiği zaman doğrudan doğruya bir müsteşar yardımcısı olarak bana görev verdi. Bu projenin takipçisi sensin dedi.
Evet.
Tabii bu proje bize bir emanettir.
Evet.
Bu bakımdan dakika gecikmesine tahammülümüz olmadığını ifade etmek istiyorum.
Evet.
Ve kendisi de çok sıkı takip etti. Projenin her aşamasında kendilerine bilgi arz ettik. Ve kendilerinin tavsiyelerini aldık. Projeye yansıttık. Çok değerli katkıları oldu. Kendisine de burada ayrıca teşekkür etmek isterim.
Evet.
Böyle ulvi bir görev olarak biz bunu kabul evet. ettik ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü evet. ifade etmek istiyorum.
Böyle bir projenin bana göre tanıtıma ihtiyacı yok. Ama Türk halkı böyle bir projenin adım adım süratle hedefe doğru ilerlediğini biliyor mu? Buna ihtiyaç oldu mu Sayın Müsteşar?
Şimdi açıkça ifade etmek gerekirse biz kendimizi tamamen bu projeye odakladık. Yani bir noktada bu tanıtım yönünde yeteri kadar değil, hiç tanıtma fırsatı bulamadık.
Evet.
Çünkü takdir buyursanız ki süre 3 senelik bir projeyi 1 sene içerisinde yetiştirmeye çalıştık. Bunun inşaatı da ben size söyleyeyim, normal şartlar altında 3 seneden evvel bitmez. Ama 1 seneden kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Neden? Buna mutlak surette bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı görüyoruz.
Evet.
Ziyaretçiler alana geliyor, yorgun argın, işte sabahtan akşama kadar dolaşıyor. O yorgunluk içerisinde o insanların, o gelen çocuklarımızın, okuldan gelen çocuklarımızın Çanakkale'yi layıkı ve şile anlamaları çok zor.
Evet.
O kadar kısa, o kadar yorgunluk üzerinde anlamaları çok zor. İşte bu proje, bu alana girenleri savaşı herhangi bir yorgunluk hissetmeden orada savaşın hepsini görmüş olacak.
Evet.
Ve bununla beraber savaşın cereyan ettiği yerleri de gezme fırsatını bulacak ki savaşla araziyi birbirine akuple etmiş olacak.
Evet.
Ve dolayısıyla hafızasından çıkmayacak şekilde bunu hafızasına yerleştirecek ve Çanakkale'yi daha iyi anlayacağını ümit ediyoruz.
Evet. Büyük Atatürk'ün size harp etmeyi değil ölmeyi emrediyorum diye yönlendirdiği bir savaş, bir zafer bu. Bunun gelecek kuşaklara ve bizim dışımızdaki milletlerin fertlerine gerçeğiyle aktarma yönünde büyük bir gayret, büyük bir proje. Bu projeyi düşünenler, bu projeye emek verenler, bu proje için çalışanları bu millet unutmayacaktır elbette.
Şimdi çok doğru söylediniz. Tabii projede de zaten bu noktaya çok hassasiyet gösteriyoruz. Çanakkale'yi olduğu gibi anlatmaya, orada yaşananları aslında uygun olarak anlatmaya gayret sarf ediyoruz. Projenin önemli noktalarından biri bu. İkincisi de aynı anda simülasyon merkezine giren ziyaretçilerin çeşitli milletlerden olabileceğini düşünerek 8 dilde aynı anda anlatılacaktır.
Evet.
Kulaklıklar vasıtasıyla anlatılacaktır ve özel gözlüklerle seyredilecektir, kulaklıklarla dinlenecektir. Projenin tamamlanması halinde az önce de buyurduğunuz gibi herhangi bir reklama ihtiyacı olmayacaktır. İyi mal reklam istemez.
Evet.
Bir giden 10 kişiye, 20 kişiye anlatacaktır.
Şüphesiz.
Ama tabii bizim şu anda projeyi anlatmamız da son derece önemli. Projenin milletimiz tarafından benimsenmesi açısından önemli. Bir de ihaleye girecek firmalar açısından projenin öneminin kavranması açısından önemli.
Evet.
Bu artık milletimize ait bir proje. Bunu A firması, B firması projeyi yaptı veya inşaatını yaptı şeklinde mütalaa etmemek lazım. En güzelini, Türk milleti olarak en güzelini yapabileceğimizi ispatlamamız gerekir. Bu milletimizin bir projesi olacak ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin de dışa açılan bir penceresi olacaktır. Çünkü Çanakkale'deki ziyaretçi profiline baktığımız zaman pek çok devletler, savaşa dahil olmayan pek çok devletler dahi, milletler dahi Çanakkale'yi gelip ziyaret ediyor.
Evet.
Ve Japonya'dan gelen ziyaretçilerin bir sözü hiç aklımızdan çıkmıyor. Sizin gençlerinize anlatacağınız hiçbir şey olmasa bile bu Çanakkale yeter diyorlar. Ya bu kadar önemli.
Evet.
Onlar bile, Japonlar bu savaşa müdahil olmamalarına rağmen bu savaşın öneminden dolayı onlar bile büyük bir kalabalıkla gelip Milli Parkı'nı ziyaret ediyorlar.
Evet.
Ve bu savaştan kendilerine göre bazı ibretler ve dersler çıkarıyorlar.
Evet. Bu son söylediklerinizden özellikle Japonların yaklaşımından sonra esasında benim soracak sorum da kalmadı, söyleyecek sözüm de kalmadı. Yine bu proje bazında biz son sözü size bırakıyoruz.
Efendim, son söz olarak ben şunu ifade etmek istiyorum. Bütün hayalimiz, bütün düşüncemiz, hedefimiz bu projenin tamamlanmasıdır. Hı. Halkın hizmetine sokulmasıdır. Biz elimizden geldiğince çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda herhangi bir fikri tavsiyesi olan uzmanlardan her zaman için istifade edeceğiz, etmemiz de gerekiyor. Az önce söylediğim gibi bir Çevre Orman Bakanlığı'nın projesi değil, A firmasının, B firmasının projesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir projesidir. Bu anlayışla yaklaşıyoruz.
Evet.
Ve bu anlayışla bu projeyi tamamlamaya çalışacağız. Hedefimiz budur. Yani ona kilitlenmiş durumdayız.
Evet. Ben size tekrar Meteorolojinin Sesi Radyosu olarak teşekkür ediyorum. Bu projenin bütün ayrıntılarını her yönüyle, hem milli yönüyle, hem tarihi yönüyle, hem teknik yönüyle dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok da duygusal anlar yaşadık stüdyomuzda. Size bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
Efendim ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Türk milletine de teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber Türk milletiyle bu simülasyon merkezini görüp orada bunun mutluluğunu yaşamayı arzu ediyoruz yani.
İnşallah.
İnşallah. Bu vesileyle herkese, bütün dinleyicilerimize selam ve hürmetlerimi arz ediyorum.
Sevgili dinleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programımızda bugün konuğumuz Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Eldemir'di. Sayın Eldemir bizlere Kabatepe Tanıtım ve Simülasyon Merkezi projesi hakkında detaylı bilgiler sundu. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa göz, gövde bacak, kol çene, parmak, el ayak, boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyar. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. O gözlerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyam. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem, düllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salimin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
Bir konu, bir konuk.